Şimdi Markos kesiminin son bölümüne, 16. bölümüne, İsa Mesih'in dirilişiyle göğe alınmasına geldik. İsa'nın bedensel olarak ölümden dirilişi, Mesih inancının değerli dostum, en başta gelen öğretilerinden, doktrinlerinden biridir. Doktrin yani öğreti denildiği zaman bu sadece Tanrı bilimini değil, inancın temelini de dile getirir. İlk kilisenin tutumunu incelediğimiz zaman göreceğiz ki, Mesih'in dirilişi sevindirici haberin yani İncil'in atar damarıdır. Habercilerin İşleri kitabında duyurulan her vaaz dirilişi haykırmaktadır. Her konuşmacı bu konuya değindi ve Mesih'in dirilişini vurguladı. İsa'ya iman ettiğini söyleyen Batı dünyasında bazı kiliselerde diriliş bayramında bile İsa'nın dirilişinden söz edilmemesi oldukça şaşırtıcıdır. Günahkar, çürük ve çökmeye mahkum Roma İmparatorluğunu şok dalgalarına boğan mesaj, İsa Mesih dirildi mesajıydı. Yeruşalim'de başlayıp Roma İmparatorluğunun yönetimi altında olan tüm ülkelere yankılanan bu sevindirici haber, bugün hala dünya çapında yankılanmaktadır. O zamanın dünyasını temelinden sarstı çünkü Mesih imanlıları, hayatları bahasına olsa da İsa Mesih dirildi diye haykırmaktan korkmuyorlardı. Bu bölümün yorumunu yapmadan önce açıkça söylemeliyim ki, yüzyıllar boyunca bu olayın İncil'deki kaydı sert eleştirilere hedef olmuştur. Özellikle Markos 16. bölümün 9. ayetten 20. ayete kadar uzanan kesimden hem tutucu hem de liberal eleştiriciler şüphelenmişlerdir. Neden mi? Çünkü bu ayetlerin eski Grekçe metinde bulunmadığı için bazı çevirmenler bu ayetleri parantez içinde küçük harflerle gösterdiler. Onu genel metinden ayırmakla başka bir uzman onların örneğini izledi. Liberal köşeden bazıları onu tamamen bıraktılar, kaldırdılar. İyi el yazmalarının ikisinde o parça bulunmuyor. Alef ve Vatikan'ın yazmaları 8. ayette son bulur. Bu alanda tartışmaya girmek niyetinde değilim. Bunun yerine metnin anlamına ilgiyi çekmek istiyorum. Bu son 12 ayetin kutsal kitabın bir parçası olduğuna inanıyorum. Böylece onlara bu şekilde yaklaşıyorum. İyi el yazmalarımızın ikisinde bu parçanın eksik olması, onu kutsal kitaptan silmek için yeterince bir neden değildir. Özellikle öteki el yazmalarında, metinlerde bu ayetler vardır. Aynı zamanda bu ayetlerin iç yapısı da bu parçayı silmemize izin vermez. Yazının karakteri, tarzı tam Markos'un yazı karakteri ve tarzıdır, kısa ve açık. Önemli olan bu parçayı doğru bir şekilde görmek ve doğru bir şekilde yorumlamak gerekir. Belki de bütün sorunlar bu ayetleri yanlış yorumlamaktan kaynaklanıyor. Markos 16. bölümde kadınlar boş mezara varıyorlar. Mesih'in dirildiği melek tarafından duyuruluyor. Sonra Mesih öğrencilerine görünüyor, İsa göklere yükseliyor. Sept günü sona erince Magdalalı Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome gidip İsa'nın cesedine sürmek için kokular satın aldılar diyor Markos 16. bölüm 1. ayette. Pazar sabahıydı. Haftanın ilk günü. Sümbül kokusunu boşuna harcayan Meryem değil, bu kadınlardı. Şimdi İsa'nın cesedine koku sürmeye gelen kadınlar arasında boş yere kokuya para harcadıklarını göreceklerdi. Çünkü mezarı boş, İsa'yı dirilmiş olarak bulacaklardı. Haftanın ilk günü sabah erkenden güneş doğarken mezara geldiler. Birbirlerine kim bize yardım edip mezarın ağzından taşı yuvarlayacak diyorlardı. Bir de baktılar ki taş yerinden yuvarlanmış. Koskoca bir taştı. Markos'un 6-2-4 ayetler arası. Yahudilere göre gün batımıyla sona ererdi. Demek ki kadınlar cumartesi akşamı gün batımından sonra kokuları bir yerden temin etmiş olmalıydılar. pazar sabahı erkenden mezara gitmeye hazırdılar. Sona kadar çarmıhta kalan bu kadınlardı. Mezara gelenlerin birincileri yine bu kadınlardı. Erkek öğrenciler ne yapıyorlardı acaba? Tüm bu heyecanların, telaşların dinmesine, artık hiçbir tehlikenin kalmadığına emin oluncaya kadar bir yerlerde saklanmışlardı. Tehlikenin ortadan kalktığına emin olduktan sonra ortaya çıkacaklardı. İsa'nın mezarına gelmeye niyetleri var mıydı? Bunu gösterecek hiçbir ipucu yok. Görünüşe göre hiçbirinin mezara gitmeye niyeti yoktu. Şimdi sabahın çok erken saatleriydi. Bu kadınlar getirdikleri kokularla, baharatlarla İsa'nın cesedini meshetmek niyetindeydiler. Mezara gelen kadınların en büyük kaygısı mezarın ağzını kapatan taştı. Bu engelin çözüldüğünü gördüler çünkü taş yerinden yuvarlanmıştı. İsa'nın cesedi gitmişti. Göksel haberci ilk kere dirilişi yaydı. Mezarın boş olması iyice onaylanmış ve sağlanmıştı. İsa'nın kesin olarak dirildiğini destekleyen ve en üst mahkemede yıpratılamaz nitelikte kanıtlarla karşılaşıyoruz. Mezara girip sağ tarafta beyaz kaftan giymiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. Adam onlara şaşırmayın dedi. Çarmıha gerilen Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz. O dirildi. Burada yok. İşte onu yatırdıkları yer. Şimdi öğrencilerine ve Petrus'a gidip şöyle deyin. İsa sizden önce Galile'ye gidiyor. Size bildirdiği gibi kendisini orada göreceksiniz. Markos 16, 5, 7 ayetler arası. Boş mezarın ayrıntılarını inceleyebilmemiz için 4 ayrı yazarın yazdıkları bildiriye bakmamız ve onları birleştirmemiz gerekir. Olayların bazıları Matta tarafından, bazıları da Yuhanna tarafından anlatılmıştır. Bu yerde bir uzmanın sözünü yinelemek istiyorum. Kanıtın ne olduğunu iyice bilirim. Size de şunu söylüyorum. Diriliş için o kadar kanıt var ki, o kadar kanıtlar hiçbir zaman yıkılmadı. Evet, melek kadınlara gidip bu iyi haberi öğrencilere anlatmalarını buyurdu. Onlara gönderilen haberden öğrenebildiğimiz kadarıyla melek herhangi bir öğrencinin gelmesini beklemiyordu. İsa daha önceleri söz verdiği gibi onları Galile'de karşılayacaktır. Dikkate değer bu karşılama Yuhanna 21'de anlatılır. Kadınların şaşkınlığını bir düşünün. Konuşamayacak duruma geldiler. Ne dersiniz? Markos anlattıklarını burada kesmiş olabilir miydi? Hiç sanmıyorum. Bazı yorumculara göre bu 8. ayetten sonraki yazılar en eski metinlerde yokmuş. Bence olay burada bitmiş olsaydı birçok eksiklikleri arama zorunda kalacaktık. Kadınlar mezardan çıkıp koşa koşa oradan uzaklaştılar. Şaşırmışlardı, titriyorlardı, kimseye bir şey söylemediler. Çünkü korkuya kapılmışlardı. Markos 16 ayet 8. Şimdi yukarıda da belirttiğim gibi en eski bazı metinlerde bulunmayan parçaya geldik. Yine de bu ayetler Tanrı sözüdür ve bundan eminim. Emin olmalıyız. Markos şöyle diyor. İsa haftanın ilk gününün sabahı dirilince ilkin Magdalalı Meryem'e göründü. Ondan 7 cin çıkarmıştı. Meryem gidip İsa'nın yas tutan ağlayan arkadaşlarına haber verdi. İsa'nın yaşadığını ve Meryem'e göründüğünü duymalarına karşın inanmadılar. Bu olayların ardından yürüyerek kent dışına giden imanlılardan iki kişiye başka bir biçimde açıklandı. Markos 16, 9-12 ayetler arası. Önceki yazılardan açıkça görülüyor ki Markos olayları sırasıyla yazmıyor ama burada nedense olaylara çeki düzen vermeye girişiyor. İsa ilk önce Mecdeli Meryem'e göründü. Öğrenciler Mecdeli Meryem'e hiç inanmadılar. Bundan sonra köylerine yaya olarak giden iki kişiye göründü. Emmaus denilen kasabaya götüren bu yürüyüşün anlatısı Luka'da da bulunuyor. Onlar da gidip öbürlerine haber verdiler. Bunların sözüne de inanmadılar. İsa bundan sonra sofrada oturan 11'lere göründü. İmansızlıklarını ve katı yürekliliklerini kınadı çünkü onun dirildiğini görenlere inanmamışlardı. Markos 16, 13 ve 14. ayetler. Öbür müjde yazılarını okursak göreceğiz ki birçok ayrıntı kaleme alınmıştır. Ama Markos basitçe olayları özet olarak bize bildirmektedir. Aynı zamanda sıraya önem veriyor. Dünyanın dört bucağına gidin ve sevindirici haberi herkese yayın dedi Markos 16 ayet 15'te. Markos'un müjdesi hareketlilikle doludur. Şimdi ise 11 öğrenciyi harekete geçiren buyruğu veriyor. Gidin diyor. Zaten Rab uğruna hareket eden adamlar ve kadınlar olmamızı bize de söylüyor. Tanrı'nın sözünü yaymak için sen bugün ne yapıyorsun dostum? İşimiz budur. İnsanlara iyi haberi, sevindirici haberi vermemiz gerekir. Çünkü ortada bir ölüm kalım sorunu vardır. Yani sadece fiziksel ölüm değil, sonsuz yaşam ve sonsuz yok olma, cennet, cehennem sorunu vardır ortada. Eğer insanlara biz gidip iyi haberi vermezsek, onların kaybolmuşluklarına göz yummuş oluyoruz. Oysa Tanrı bize bu sorumluluğu veriyor. Gidin iyi haberi herkese duyurun. Müjdeyi, sevinç getiren haberi herkese duyurun. Evet, bu bizim işimizdir, sorumluluğumuzdur. Rabbin sözünün yayılması için bir tür katkımızın olması gerekir. İman edip vaftiz olan kurtulacak diyor. İman etmeyense yargılanacaktır. Markos 16 ayet 16'da. Vaftiz olmayınca yargılanacaksın demiyor. Suda vaftiz olmak kurtulmak için şart değil. Kurtulmuş olan bir kimse vaftiz olur diyor. Sonsuz yargıya götüren Mesih'i reddetmektir. Oğula yani İsa Mesih'e iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Oğlu dinlemeyen ise yaşam yüzü görmez. Tanrı'nın öfkesi onun üzerinde kalır diyor. Yuhanna 3. bölüm 36. ayette. İman edenleri şu belirtiler izleyecek. Adımla cinleri çıkaracaklar. Yeni yeni dillerle konuşacaklar. Yılanları tutacaklar. Zehirli şeyler bile içseler hiç zarar görmeyecekler. Üstlerine ve ellerine koydukları hastalar iyi olacaktır. Markos 16, 17 ve 18. ayetler. Dostum, belirtilere inanıyorsanız burada söylenenlerin tümünü kabul etmeniz gerekir. İşinize geleni kabul edip işinize gelmeyeni kabul etmemeniz olmaz. Burada yazılanların tümünü kabul etmeniz ve kullanmanız gerekir eğer bunları olduğu gibi alırsanız. Eğer denemek istersen sizin için zehirli bir içecek hazırlayabilirim. Bakayım o zaman bu zehirli içeceği içecek misiniz? İşin şakasını bir yana bırakalım. Kimse gidip de zehirli bir içecek içmesin. Burada söylenen belirtiler değerli dostum, altını çizerek vurgulayayım. Haberciler döneminde özel bir şekilde verilen belirtilerdir. İlk yüzyılın sonlarına doğru bu belirtilerin bazıları kiliselerde görülmüyor. Bunların bugün için verilen buyruk olduğunu sanıyorsanız, belirttiğim gibi bunların tümü kabul edilmeli. Zehirli bir içeceğin içilmesi de uygulanmalı. İlk yüzyılın sonlarına doğru elçilere bir kanıt olarak verilen bu belirtiler son buldular. Kanıt doğru öğretiydi. Bu zamanın büyük belirtisi Tanrı'nın sözüdür kardeşim. Tanrı bizlere söyleyecek her şeyi sözünde tamamladı ve kitap tamamlandı. Şimdi Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşuyor. Başka deyişle, o dönemde elçilerin söylediklerinin Tanrı sözü olduğunu kanıtlamak için Tanrı elçilere mucize ve belirtiler armağanını verdi ve onların söylediklerinin Tanrı sözü olduğunu kanıtladı bu belirtilerle. Neden? Dediğim gibi çünkü o dönemlerde kutsal kitap henüz tamamlanmamıştı. Ama şimdi Tanrı'nın sözü tamamlandı ve elimizdedir. Tanrı bize konuşacaklarını, söyleyeceklerini sözünde tamamladı ve kitabı kapattı. Eğer Tanrı'nın sözünü duymak istiyorsan, Tanrı'nın buyruklarını bilmek istiyorsan, Tanrı'nın sana konuşmasını istiyorsan onun sözünü okuman gerekir kardeşim. O sözü anlayacaksın. O sözü mantığınla, aklınla anlayacaksın Tanrı'nın sözünü. Sonra o sözü yüreğine indireceksin. Hayatına alacaksın. Üçüncü aşamada o sözü hayatında uygulayacaksın Tanrı'nın sözlerini, buyruklarını, bizden beklediklerini. Dördüncü aşamada başkalarına bildireceksin. Markos 16, 17 ve 18. ayetlerin yorumunu Münir kardeşin, Münir Özmen'in açıklamasıyla vereyim. Bu ayetlerde şöyle okumuştuk. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır. Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar, öldürücü bir zehir içseler bile zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek. Münir soruyor. Peki bizim durumumuz ne şekilde? Rab İsa Mesih bu sözleri kime söylüyor? Dikkat edersek burada öğrencilere, habercilere hitap ediyor. Yuhanna 14. bölümde Thomas, İsa Mesih'e, Ya Rab nereye gittiğini bilmiyoruz diyor. İsa ona, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Sonra Filipus, Ya Rab bize babayı göster, o bize yeter dedi. İsa şu yanıtı verdi. Ey Filipus, bunca vakit seninle bulundum, beni tanımadın mı? İsa bu sözleri burada öğrencilerine söylemişti. Bu sözler gerçekleşti. Habercilerin işlerinde bunların gerçekleştiğini görüyoruz. Markos 16'da yazılanlar yerine geldi. Neydi bunlar? Hastaları iyileştirmek, şifa vermek, cinleri kovmak. Bunlar bugün de yapılmalı deniliyor. Ya da yabancı dillerle konuşmak. Ama Markos 16. bölümde bir şey daha diyor. Yılanları tutacaklar, zehirli şeyler içseler bile bir şey olmayacak. İş yılanlara, zehirlere gelince ortalarda kimse yok. Bunlardan söz edilmiyor her nedense. Bu ayetler gerçekleşti kardeşler. Haberciler tarafından bu ayetler yerine geldi. Bu demek değildir ki Rab bizi unuttu. Tam tersine Rab ise sizler daha büyük işler yapacaksınız diyor. Daha büyük olaylar olacak. Ölüleri diriltmekten daha büyük olaylar olabilir mi? Bir ölüyü diriltiyorsan bundan daha büyük, daha üstün bir şey olamaz. İsa Mesih her zaman bu türden konulara değindiğinde başka bir konuyu açıklamak ya da bunun gerisindeki olaya, öğretiye dikkat çekmek istiyordu. Sırf bedensel, sırf dünyasal olaylardan daha büyük, daha kalıcı, sonsuz olaylardan söz ediyordu. İsa Mesih'in ve habercilerin zamanında yapılan mucizelerin günümüzde de yapılması, gerçekleşmesi gereklidir deniliyor. Bunlar olmuyorsa, gerçekleşmiyorsa o zaman demek ki yeterli iman yok deniliyor. Örneğin bir hasta için dua ediliyor, o kadar çaba, gayret gösteriliyor, bağırılıyor, çağrılıyor, İsa adında naralar atılıyor ama bir şey olmuyor. Bu hasta iyileşmiyor, yatağından kalkmıyor. İsa'nın ve habercilerin yaptığı gibi yapmaya çalışıyorlar ama bir şey değişmiyor. İsa bağırıp çağırmadı, bu bir. O sadece bir sözle hastalara %100 şifa verdi. Ve ona gelen tüm hastaları iyileştirdi ve ayağa kaldırdı. Bu iki. Bütün körlerin gözlerini açtı. Ama bugün bunlar olmuyor. O zaman da efendim iman eksikliği vardır deniliyor. İyileştirmek isteyen, şifa vermek isteyen kişinin imanı azdı ya da iyileşmek isteyen hastadaki iman azdı. Peki bu doğru mu? Kesinlikle doğru değil, yanlıştır. Bakın, o kocaman imam babası sayılan İbrahim peygamber herhangi bir mucize yarattı mı? Hayır. Peki Davut peygamber, Süleyman peygamber ne gibi mucizeler yaptı? Ve ne şekil mucizeler gördüler? Onların yaptıkları hiçbir mucize yok. İbrahim iman atası diye anılır. Davut Rabbin yüreğine göre olan bir adamdı. Süleyman en hikmetli kişiydi ve başka peygamberler. Yeşaya'dan söz edelim. Yeremye hiçbir mucize yapmadı. Demek ki mucizenin imanla hiçbir ilgisi falan yok. Hem eski antlaşmada hem de yeni antlaşmada bu örnekler bizim için büyük iman yiğitleri olarak sayılıyor. Hayır kardeşim, önemli olan kalıcı değerlere bağlanmamız ve sarılmamız gerekir. Ve o tarihlerde olan mucizeler ve belirtiler, işaretler kısa bir döneme özgü olarak yoğun bir şekilde olmuştu. Çeşitli dönemlerde ve çeşitli ortamlarda. İlginçtir ki bu mucizeler de ancak birkaç kişi tarafından oldu. İlk başta Musa geliyor. İlk mucize, ilk belirti Musa aracılığıyla oldu Mısır'da. Biliyorsunuz Mısır üzerine inen 10 bela Musa aracılığıyla gerçekleşti. Tabii ki Tanrı'nın verdiği yetkiyle oldu. Sonra kutsal kitaba devam ediyoruz ve bakıyoruz ki İlyas peygamberin yaptığı mucizeler var. Ondan sonra başka mucizeler görmüyoruz. Orada burada bir iki şey oldu, hepsi bu kadar. Ve yeni antlaşmaya geldiğimiz zaman tabii Rab İsa'nın yaptığı mucizeler ve hemen ardından da habercilerin yaptığı mucizeler vardır. Neden bu kadar az? Unutmayalım ki kutsal kitabın tamamlanması 1500 yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu 1500 yıllık dönemde neden bu kadar az mucizeler oldu dedik ya, önemli anlarda, önemli dönemlerin başlangıcında belirti olarak, işaret olarak Tanrı tarafından kanıtlanmış olay oluyor bu işaretler, bu mucizeler. Musa yasanın temsilcisidir. İlyas peygamberlerin temsilcisi. Rab ise vaat edilen kurtarıcı Mesih'tir. Bunlar aracılığıyla gerçekleşen mucizeler, belirtiler bunları vurguluyor ve kanıtlıyor. Habercilere gelince onlar da yeni antlaşmanın temsilcileridir. Bu kadar basittir bunların açıklaması diyor Münir Özmen. Kutsal kitabı okuduğumuz zaman bu işaretler, bu belirtiler yavaş yavaş son bulmaya başlıyorlar. O dönem başladıktan sonra yavaş yavaş azalıyor ve kayboluyor. Çünkü artık bunlara gerek yok. O dönem başladı, oradaki mesaj iletildi. Tanrı Markos 6'da okuduğumuz gibi öğrencilerin işlerini belirtilerle onayladı ve sıra bizde şimdi. Biz ne yapıyoruz bu konularda? Kardeşler, bu şekilde düşünceler, bu şekilde öğreti asla Rabbin gücünü kısıtlamıyor. Korkmayın. Biz Rabbin dün, bugün ve sonsuza dek egemen olduğuna eminiz. Aynı güce sahip olduğuna eminiz ama o gücün bize bedensel ve maddesel olarak görünmesi şart değil. Hayır. Onun arkasında ruhsal bir güç, ruhsal bir durum var. Bunu keşfetmek bizim kazancımızdır. Biliyor musunuz, biz insanlar çok meyilliyiz bu dünyaya bağlanmaya, değil mi? Sağlık, mal, mülk, rahatlık, bolluk için her şeyi vermeye hazırız. Bunlar için elimizden geleni yapıyoruz. Ama ne yazık ki ruhsal yönü birçok zaman unutuyoruz. Hatta imanlı olduğumuz, Rabbi tanıdığımız halde bütün emeğimizi, tüm gücümüzü veriyoruz bu dünya için. Gelecek için bunlar gerekli diyoruz ama o gelecek ne kadar kısa bir süre, değil mi? Tanrı'nın sözü bizi uyarıyor. Kalıcı değerlere kendinizi verin diyor. İşte bunun içindir ki bezginliğe düşmüyoruz diyor 2. Korintoslar'da Pavlus. Her ne kadar dıştan görünen varlığımız bozulmaktaysa da içteki varlığımız günden güne tazelenmektedir. Çünkü şu gelip geçici hafif acılar bizde ne sınırı ne de kısıtlaması olan sonsuz yücelik oluşturmaktadır. Gözlerimizi görülen şeylere değil, görünmeyenlere dikiyoruz. Çünkü görülen şeyler geçici, görünmeyenlerse sonsuzdur. Kalıcı olanla ilgilenelim. İster istemez yaşlanıyoruz, zayıflıyoruz ve bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz. İsa birçok mucizeler yaptı ve dedik o mucizeler, o harikalar aracılığıyla insanların ilgilerini belli bir yöne, belli bir amaca yönlendirmek istedi. Örneğin körlerin gözlerini açtı ve ardından ben dünyanın ışığıyım, benim ardımdan gelen karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur dedi. Demek ki İsa Mesih o mucizeyi yaptığı zaman, körlerin gözlerini açtığı zaman bu işaretle, bu mucizeyle aslında kalıcı sonsuz aydınlığa, sonsuz ışığa insanların dikkatini çekmek istiyordu. Kör bir insan hep karanlık içindedir ama Rab ise bizim ruhsal gözlerimizi açtığı zaman ışığa, nura hem de sonsuz yaşam ışığına sahip oluyoruz. Artık sonsuza dek aydınlığa, ışığa kavuşmuş oluyoruz. İsa bu mucizeyle bunu söylemek istiyordu. Ya da Lazar'ı diriltmek istediği zaman onun kız kardeşi, "Ya Rab, o öleli 4 gün oldu, kokmuştur bile" dedi. Ama İsa ne yanıt verdi? "Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden ölse bile yaşayacaktır." Ne harika. Ona iman eden sonsuz yaşama sahiptir. Evet. Rab ise Lazar'ı diriltti ama zavallı Lazar tekrar ölecekti. Kim iki kere ölmek ister? Kardeşim, ölüm acı bir olaydır. İmanlı kişiler için de ölüm acı bir olaydır ama bana iman eden ölse bile yaşayacak diyor Rab İsa Mesih. İşte harika olan budur. Bu bize umut ve teselli veriyor ve vermeli de. Rab ise onlarla konuştuktan sonra göğe yükseldi ve Tanrı'nın sağına oturdu. Öğrenciler de gidip her yerde sözü yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, belirtilerle sözü izleyen, bildiriyi doğruluyordu diyor Markos 16-19-20. Ayetlerde. Markos yine İsa'nın göğe yükselişi olayını ve İsa'nın Tanrı sağında verdiği hizmetini çok basit şekilde özetliyor. Onun öğrencilerinin gidip her yerde sözü yayması gerçekleşti. Rabbin onlarla birlikte çalışması gerçekleşti. Onların yaptığı belirtiler aracılığıyla sözü onayladı. Bu hareketin İncil'idir. Keşke biz de Rab için harekete geçen erkekler ve kadınlar olabilseydik. Burada Markos'un yorumunu bitirdik. Ama diğer yorum sedelerimizi, yani kutsal kitabın diğer parçalarının yorum sedelerini adresimizden isteyebilirsiniz.